Ayrım 3.
Halk birliği yanılsamasının ortadan kaldıramadığı sınıflı topluma ve halk malı düşüncesinin yok edemediği üretim araçlarının özel ellerde bulunmasına da öyle. Ulusçu toplumculuk, öğretisinde devrimci hareketin çekirdeğini gizemci bir biçimde dile getirir. Sınıfsız bir toplum doğayla uyum kuran bir yaşam yaratmak ister. Devrimci hareket ise daha kendi öz kuramının tam anlamıyla bilincine varamadıysa bile yaşamın akılcı yoldan nasıl gerçekleştirilebileceğinin, mutluluğa nasıl erileceğinin toplumsal ve iktisadi koşullarını açıklığa kavuşturmuştur. Bu kitap kılgısal hekimlik yılları boyunca elde edilen cinsel tutum bilim savlarına dayanarak şimdiki cinsel yaşam koşullarının ve kavramlarının eleştirilmesini özetlemektedir. Kitabın ilk kesimi cinsel ahlakçılığın başarısızlığı, 6 yıl önce Geschlecht, Schreife und Achtsamkeit, E-Moral adıyla yayınlanmıştır. Yer yer genişletildiyse de bütünüyle değişikliğe uğramamıştır. İkinci kesim yeni yaşam biçimi, uğrunda Sovyetler Birliği'nde girişilen kavga yenidir. 1925-1935 yılları arasında değerlenmiş gereçlere dayanmaktadır. Sovyet Rusya'da cinsel devrimin nasıl boğulduğunun gösterilmesi, cinsel yaşamın düzene konması ile ilgili ilk yazılarımda neden hep Sovyetler Birliği'ne örnek verdiğimi açıklayacaktır. Son 4 yılda bir sürü şey değişti. Buyurgan ilkelere toptan dönüşün sonucu olarak Sovyet cinsel devriminin gerçekleştirdiği başarılar da yavaş yavaş kaldırılıp atıldı. Söylemek bile gereksiz. Ele aldığımız konuya ilişkin bütün sorunları inceleyemedik. Şu anda geçerli ruhsal hastalık kuramlarının eleştirilmesi de, dinin bir bütün halinde incelenmesi de çok yerinde olurdu. Ama sorunların sonsuzluğu, elinizdeki kitabı akla uygun bir çerçevede bırakma zorunluluğunu doğurdu. Faşizmin ve kilisenin cinsel siyaseti, ataerkil siyasal cinsel örgüt biçimiyle Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı adlı kitabında incelenmiştir. Bu kitapsa ne bir cinsel bilim el kitabıdır ne de bugünkü cinsel bunalımın tarihçesi. Özel örneklere dayanarak çağımız cinsel bunalımının temel çizgilerini gözler önüne sermekle yetinmektedir. Burada kullanılan cinsel düzenledik kavramları bir yazı odası çalışmasının sonuçları değildir. İşçi sınıfından, orta sınıftan ve aydın çevreden gelmiş gençlerle yıllarca sıkı ilintide bulunmasaydık, bu yoldan elde edilen deneyleri hastalar üzerindeki çalışmayla sürekli olarak doğrulamasaydık, elinizdeki kitabın bir tek cümlesi bile yazılamazdı. Bunu bir takım eleştirilerin önünü almak için söylemek zorundayız. Tartışma gerekli ve yararlıdır ama cinsel bilim yaşantısının kaynaklarına inmeden böyle bir tartışmaya girişmek boşu boşuna zaman ve enerji yitirmektir. Bu kaynaklarsa yoksul ya da kötü eğitilmiş halk yığınlarının yaşamı, acı çeken ve birbirleriyle dövüşen bireyler, Tanrı'dan esin almış führerlerin alt insan adını verdikleri kişilerdir. Avusturya ve Almanya'da edindiğim kılgısal hekimlik ve toplum bilim deneylerine dayanarak olaylarla sürekli kişisel ilintim bulunmadığı halde Sovyet Rusya'daki cinsel devrim konusunda belli bir kanıya sahip olmaya iznim vardı. Cinsel siyaset alanındaki durumun bazı yanları biraz tek yanlı gösterilmiş olabilir. Ama bizim ereğimiz mutlak doğrular ortaya koymak değil, temeldeki çatışmalarla eğilimlerin genel bir görünümünü sunmaktı. İleriki baskılarda olgularla ilgili düzeltmelerin yapılacağına kuşku yoktur. Son olarak da işleri başlarından aşkın, bana siyasetin tehlikeli alanından çıkıp doğal bilim alanında kalmayı salık veren dostlarıma, adına yaraşır cinsel bilimin istese de istemese de devrimci olduğunu söylemek isterim. Alev almış bir yapıda kim kalkardı cırcır böceklerinde rengin anlamı üstüne estetik denemeler yazmak ister. Wilhelm Reich, Kasım 1935. Birinci kesim, cinsel ahlakçılığın başarısızlığı. Birinci bölüm, cinsel tutum bilimin getirdiği eleştirinin tıbbi temelleri. 1. Ahlaki düzenlemeden cinsel tutumluluğa uygun düzenlemeye. Burada sergilenen cinsel tutum bilim savları, başarılı bir kişilik çözümlemesi bakımı sırasında ruhsal bir değişikliğe uğrayan hastaların tıbben gözlenmesinden doğmuştur. Sinir hastalığına tutulmuş bir yapının sağlıklı bir yapıya dönüştürülmesiyle ilgili buluşların, toplumsal yapıya ve onun ileriki bozukluklarına uygulanıp uygulanamayacağı sorulabilir haklı olarak. Kuramsal bir tartışmaya girişecek yerde olguları inceleyelim. Kitle halindeki akıl dışı davranışların sinir hastasında yapılan gözlemlere dayanılarak anlaşılabileceğine kuşku yoktur. Aslında buradaki ilke belli bir salgın hastalığa açılan savaştakinin aynıdır. salgına yakalananların hepsinde bulunan mikrobun ve eylemin özel kurbanlar üzerinde incelenmesinden başka bir şey değildir bu savaş. Sıradan bireyin hastalıklı davranışı, ayrı ayrı incelenen hastaların bizleri görür görmez yakalamaya alıştırdığı davranışları açıkça ortaya koyar. Cinsel arzuların genel olarak bilinçaltına itilmesi, tinsel isteklerde zorlayıcılık, cinsel doyumla çalışmanın bağdaştırılabileceğini düşünememe, çocuk ve gençlerin cinsel yaşamının hastalıklı bir sapma olduğu garip inancı, ömür boyu tek eşlilikten başka bir cinsel yaşamı göz önüne getirememe, kendi gücüne, kendi yargısına güvenememe, dolayısıyla her şeyi bilen, yönetici bir baba arama. Sıradan bireyin temel çatışkıları hep aynıdır. Bireysel öyküdeki değişiklikler ancak farklı ayrıntılar gösterir. Bireyden öğrendiğimizi halk yığınlarına uygulamaya kalkarsak, her bireyin örnek çatışkılarıyla kendimizi sınırlandırmamız gerekir. Bu koşullarda bireyin yapısal değişiklikleriyle ilgili gözlemler yığınlar içinde geçerli olabilir. Hastalar bize çok belirgin rahatsızlıklarla gelir. Çalışma yetileri bozulmuştur. Elde edilen sonuçlar toplumun saptadığı isteklere de, öznenin elverişliliğine de uymaz. Cinsel doyuma elverişlilik tümden yok olmamışsa bile epey azalmıştır. Üretken, genital doyuma elverişliliğin yerini düzenli olarak üretken olmayan, üreme dönemi öncesi doyumlar almıştır. Hastada ırza geçme düşleri falan gibi eziyetçi sevişme biçimi tasarımlarına rastlanır. Bireyin kişilik ve cinsel davranışındaki bu değişikliğin 4-5 yaşlarına doğru kesin biçimini aldığını hemen her zaman gösterebiliriz. Toplumsal ve cinsel verimliliğin bozuluşu er geç ortaya çıkar. Hastaların hepsinde içgüdüyle ahlak arasında çatışma vardır. Cinsel arzular sinir hastalığı biçiminde bilinçaltına itildi mi bu çatışma çözülemez. Hastanın toplumsal baskının etkisiyle kendi kendine koyduğu ahlaki zorunluluklar dar anlamıyla cinsel, daha geniş anlamıyla da bitkisel gereksinimlerinin bastırılmasını sürdürür ve güçlendirir. Cinsel güç rahatsızlığı ciddileştikçe doyum, gereksinimi ile doyuma yatkınlık arasındaki uyumsuzluk artar. Buysa baskı altında tutulan enerjilerin denetlenmesi için gerekli tinsel baskının artmasına yol açar. Çatışkının bütünü temelinde bilinçsiz olduğundan birey bu sorunu kendi başına çözemez. İçgüdüyle ahlak arasındaki çatışmada ve benle dış dünya arasındaki kavgada ruhsal organizma dış dünyaya karşı olduğu kadar içgüdüye karşı da zırhlanmak, kendini soğuklaştırmak zorundadır. Ruhsal organizmanın zırh kuşanmasıysa yaşama elverişliliğiyle yaşama etkinliğinin az ya da çok sınırlanmasını doğurur. İnsanların çoğunun bu zırhın sıkıntısını çektiği söylenebilir. Bir duvar vardır yaşamlar aralarında. Toplu yaşayış içerisinde bunca insanın yalnızlığının başlıca nedeni bu zırhtır. Kişilik çözümlemesi yoluyla iyileştirme, bireylerin zırha takılıp kalan bitkisel enerjilerini özgürlüğe kavuşturur. Bu zırhlanmanın en dolaysız sonucu topluma aykırı ve sapık iç tepilerin yoğunlaşması, toplumsal bunalım ve ahlaki baskıdır. Aynı anda çocukluktan kalma baba ocağına bağlanıp kalmalar, küçük yaştaki örselenmeler ve cinsel yaşamı engelleyen yasaklar ortadan kaldırılabilirse gittikçe artan oranda enerji cinsel dizgeye döner. Böylece doğal cinsel gereksinimler yeniden canlanır ya da ilk kez uyanır. Ayrıca hastanın tam bir bedensel doyuma erebilmesi için cinsel bilinçaltına itişlerle cinsel bunalım yok edilirse, hasta kendine uygun bir cinsel eşe rastlayacak kadar talihliyse, genel tutumunda insanı şaşırtacak kadar geniş bir değişiklik olur. Şimdi bu değişikliğin en önemli görünüşlerini inceleyelim. Sağaltımdan, tedaviden önce düşünce ve eylemin bütünü bilinç dışı, akıl dışı dürtülere bağlıyken, hasta gittikçe akılcı eylemde bulunabilme yeteneğine kavuşur. Bu süreç içerisinde gizemcilik, dincilik, çocukça bağlanma, boş şeylere inanma eğilimleri yavaş yavaş yok olur. Üstelik de hastaya herhangi bir eğitim verilmeden. Eskiden kalın bir zırh içerisindeyken, kendisiyle ve çevresiyle ilinti kuramazken, yalnızca doğal olmayan, sözüm ona ilintiler kurabilirken, gerek güdüleriyle gerek çevresiyle doğal ve dolaysız ilintiler kurabilme elverişliliği gittikçe artar. Bunun sonucu şundan bundan ödünç alınmış, düzmece davranışların yerine gözle görünür biçimde doğal, kendiliğinden davranışların geçmesidir. Hastaların çoğunun ikili bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Dışarıdan bakıldıklarında düzmece ve garip gözükürler. Oysa bu hastalıklı dış görünüşün ardında sağlıklı bir şey vardır. Bugünkü durumda bireyleri birbirinden ayıran bireysel sinir üst yapılarıdır. İyileştirme süreci boyunca bireysel ayrılık hissedilir derecede azalır. Yerini davranışın yalınlaşmasına bırakır. Bu yalınlaşmanın sonucunda iyileşme yolundaki hastalar bireysel özelliklerini yitirmeksizin kalın çizgilerde birbirlerine daha benzer olurlar. Böylece her hasta birey çalışmaya uyamayışını kendine özgü bir biçimde gizler. Çalışmasını engelleyen bozukluk yok olur da yetilerine güvenini yeniden kazanırsa aşağılık duygusunu ödünlemesine yardım eden kişilik çizgileri de silinir gider. Ödünlemeler son derece bireysel şeyler oldukları halde herhangi bir işi gerçekleştirmedeki kolaylığa dayanan kendine güven duygusu herkese temelinden benzerdir. Bu dediğimiz insanın cinselliğe karşı tutumu için de geçerlidir. Cinsel yaşamını baskı altında tutan kişi bin türlü ahlaki ve kültürel savunma biçimi geliştirir. Hastalar kendi özel cinsel gereksinimleriyle ilintiyi yeniden kurdukları zamansa bu sinir hastalığı ayrılıkları ortadan kalkar. Cinsel yaşama karşı takınılan tutum bütün bireylerde benzerleşir. Bu tutum zevkin kabul edilmesi, suçluluk duygusunun yok olması biçiminde kendini gösterir. Eskiden içgüdüsel gereksinimle ahlaki bilinçaltına itme arasındaki çatışma, hastayı her durum ve koşulda kendisinden üstün bir dış yasaya uygun hareket etmeye zorlamaktaydı. Düşündüğü ya da yaptığı her şey bu zorlamaya karşı çıksa da bir ahlaki ölçü biçimine göre değerlendiriliyordu. Hasta yeni bir kişilik yapısı kazanma süreci içerisinde cinsel doyumun vazgeçilmezliğini anladıkça bu ahlaki deri gömleğinden de cinsel gereksinimlerin bastırılmasından da kurtulur. Eskiden ahlaki baskı iç tepiyi yoğunlaştırmış, topluma aykırı hale getirmişti. Buysa bir tersine tepmeyle ahlaki baskının artmasını gerektiriyordu. Şimdi ise doyuma elverişlilik güdülerle aynı yoğunluğa eriştikçe ahlaki düzenleme yararsız hale gelir. Eski kendini tutma mekanizmasına gerek kalmaz. Çünkü enerji topluma aykırı güdülerden çekilmiş, geriye denetlemek üzere pek bir şey kalmamıştır. Sağlıklı kişide kılgısal olarak ahlak diye bir şey yoktur. Çünkü içinden ahlaki baskıyla bilinçaltına itmeye gerektiren güdüler gelmez. Topluma aykırı iç tepilerden arta kalanlar temel cinsel gereksinimler doyurulduktan sonra kolayca denetlenir. Bütün bunlar bedensel boşalma gücüne kavuşan bireyin tutumunda rahatça gözlenebilir. Dipnot. Bedensel boşalma gücü insanın kendini arzuları bilinçaltına itmeksizin yaşam enerjisinin kabarmasına bırakabilme, bedene hoş gelen istemsiz açılıp kapanmalar aracılığıyla vücuttaki bütün cinsel kışkırtmaları bütünüyle doyurabilme yetisidir. Reich bu kavramı 1923'lerde sinir hastalığının bir güncel cinsel yaşam bozukluğuyla bir arada bulunması gerektiği savı üzerinde çalışırken, o zamanlar ruh çözümlemesinin elinde bulunan fışkırtma gücü ve dikilme gücü ölçütlerinin sağlıklı kişiyi tanımlamaya yetmediğini saptadıktan sonra geliştirmiştir. Gerçekten de söz konusu ölçütler, bitkisel sinir dizgesindeki durgunluğu konu dışında bırakmamaktadır. Bu yüzden Reich, bedensel boşalma gücü adını verdiği, sinirlerin hasta olduğu durumları hesaba katmayan gücü, bedensel ve ruhsal görünüşleriyle içeren bir tanımlama yapmak zorunda kaldı. Böylece başlangıçtaki varsayım her durumda doğrulanmış oluyordu. Bir osmayla ilinti olanaksızlaşır, eziyetçi düşler yok olur. Seviyi hak sayma ya da karşısındakini zorla sevme de, çocukları tavlama da aklı hayale getirilemez. Makattan sevişme, orasını burasını gösterme falan gibi sapıklıklar, onlarla birlikte de toplumsal korku ve suçluluk duyguları yok olur. Cinsel arzunun ana babaya, kız ya da erkek kardeşlere dönüklüğü önemini yitirir. Bu saplanmaların bağladığı enerji özgürlüğe kavuşur. Sözün kısası, saydığımız görüngüler organizmanın kendi kendini düzenlemeye elverişliliğini belli eder. Bedensel doyuma erme elverişliliğini kazanmış olanlar, cinsel durgunluk çekenleri oranla tek eşliliği daha kolay becerirler ve bu insanların tek eşliliği, çok eşlilik iç tepilerinin bastırılmasından ya da ahlaki kaygılardan gelmez. İnsanı aynı eşle yaşanmış zevkin ve yoğun doyumun yinelenmesine iten cinsel düzenlilik ilkesine dayalıdır. Buysa eşler arasında tam bir uyum kurulmasını gerektirir. Bu açıdan sağlıklı erkekle sağlıklı kadın arasında hiçbir ayrım yoktur. Şimdiki koşullar içerisinde kural haline gelmiş durum uyarınca uygun eş bulunamadığı zamansa tek eşliliğe yatkınlık tersine dönüşür. Kaygı içerisinde uygun eş araştırısı başlar. Aranan kadın ya da erkek eş bulununca tek eşlilik kendiliğinden belirir ve cinsel uyumla doyum sürdükçe yaşar. Başka eşler ya da hiç düşünülüp arzulanmaz ya da o anki eşe duyulan ilgiden ötürü eyleme geçilmez. Bununla birlikte ilk ilişki tazeliğini yitirirse ve yenisi daha büyük zevk vaat ediyorsa mutlaka bozulur. Bu olgu nedenle tartışma götürmez olursa olsun cinsel düzenlilik ilkesiyle iktisadi çıkarların ve çocuklara verilen değerin çeliştiği toplumumuzun cinsel düzeniyle çatışır. Ve tabii cinsel yaşamı yatsıyan şu toplumsal düzen içerisinde en yoğun acıları en sağlıklı kişiler çeker. Bedensel boşalma güçleri bozulmuş kişilerin, yani insanların çoğunun tutumu ise bambaşkadır. Cinsel edimden çok daha az zevk aldıklarından kısa ya da uzun süre cinsel eşsiz yaşayabilirler. Ayrıca sevişme onlar için büyük bir anlam taşımadığından pek titiz de değildirler. Cinsel ilişkilerinin kayıtsızlığı işte bu bozukluğun sonucudur. Cinsel yanları bozuk bu bireyler ömür boyu tek eşli yaşamaya daha yatkındırlar. Oysa bağlılıkları cinsel doyuma değil, ahlaki baskıyla cinsel arzularını bilinçaltına itme dizgesine dayanır. İyileşmekte olan hasta kendine uygun bir cinsel eş buldu mu, sinir hastalığı belirtileri yok olduğu gibi çoğu kez şaşkınlıkla yaşamını düzene koyabildiğini, çatışkılarını o güne dek tanımadığı bir kolaylıkla hastalıklı olmayan yollardan çözebildiğini görür. Bütün bunları yaparken en doğal biçimde zevk ilkesini izler. Ruhsal yapısında düşünce ve duygularında dile gelen tutum yalınlaşması, yaşayışındaki bir sürü çatışmayı ortadan kaldırır. Aynı zamanda bugünkü ahlaki düzene karşı eleştirici bir tutum takınır. Şurası açık ki, ahlaki düzenleme ilkesi, cinsel düzensizlik yoluyla kendi yaşamını düzene koyma ilkesiyle çelişir. Cinsel yönden hasta toplumumuz, cinsel sağlığın düzeltilmesi girişimine katkıda bulunmaya yanaşmadığından, bedensel boşalma gücünün yeniden kazandırılması çalışmaları bin türlü aşılmaz engelle karşılaşır. İlk engel, hastanın iyileşmeye yüz tuttuğu zaman rastlayabileceği cinsel yönden sağlıklı kişilerin sayısının sınırlı oluşudur. Ardından da zorlayıcı cinsel ahlakın getirdiği türlü sınırlandırmalar gelir. Cinsel yönden sağlığa kavuşan kişi, sağlıklı ve doğal cinsel yaşamının gelişmesini önleyen bütün şu toplumsal kurum ve durumlar karşısında bilinçsiz ikiyüzlülüğü bir yana bırakıp bilinçle ikiyüzlü olmak zorunda kalacaktır. Kimileri ise yakın çevrelerini şimdiki toplumsal düzenin sınırlayıcı etkisini önemsiz kılacak biçimde değiştirebilme yeteneklerini geliştirirler. Özetlediğimiz hekimsel yaşantı, toplumsal durumla ilgili genel sonuçlara varmamıza izin vermektedir. Sinir hastalıklarının önlenmesi, gizemciliğe ve boş şeylere inanmaya savaş açma gibi sorunlarla, doğayla kafa eğitimi, içgüdüyle ahlak arasında çatışma olduğunu öne süren düzmece sorunu ilgilendiren bu sonuçların açtığı geniş bakış açıları, ilk anda çok şaşırtıcı ve hesaplarımızı alt üst ediciydi. Ancak budun bilim, etnoloji ve toplum bilim alanlarındaki çalışmalarla yıllar boyu yaptığımız karşılaştırmalar, ahlaka uygunluk ilkesinden cinsel tutum bilimin kendi yaşamına düzen verme ilkesine geçen kişilerin ruhsal yapılarındaki değişiklikten çıkardığımız sonuçlar konusunda kuşkuya yer bırakmamıştır. Bir toplumsal hareketin cinsel yaşamın şimdiki yatsınışının yerine bütün iktisadi istekleriyle birlikte olumlanmasını geçirecek biçimde tüm toplumsal koşulları değiştirdiğini varsayalım. O zaman halk yığınlarının ruhsal yapısı da değişir. Bu cinsel tutum bilimi çok kötü yorumlayan bazı kişilerin sandığı gibi toplumun bütün üyelerinin bakım evlerine yatırılabileceği anlamına gelmez elbet. Bizim demek istediğimiz yalnızca bireysel ruh yapılarının değiştirilmesi girişimi sırasında edindiğimiz yaşantının çocuğun ve gencin yeni bir yoldan eğitilmesinde kullanılacak kuramsal bir temel sağladığıdır. Bu eğitim doğayla kafa ürünleri, bireyle toplum, cinsel yaşamla toplumsal yaşam arasında çatışma yaratmadığı gibi onları da beslemeyecektir. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki ruh hastalıklarının iyileştirilmesi alanına yeni getirilen bedensel boşalma kuramının işe karışması ve elde edilen kuramsal buluşlar ve iyileştirme denemeleri bu bilimin daha önce geliştirdiği bütün kavramlarla çelişmektedir. Cinsel yaşamla kafa eğitimi arasındaki mutlak karşıtlık, ahlakı, kafa ürünlerini, bilimi, ruh bilimi ve iyileştirme bilimini yöneten el sürülmez bir dogmadır. Bütün bunlarda Freud'un ruh çözümlemesi başlıca rolü oynamaktadır. Çünkü temelindeki tıbbi ve bilimsel buluşlara karşın sözünü ettiğimiz karşıtlığa sımsıkı sarılmıştır. Onun için bilimsel çalışmayı fizik ötesine dönüştüren ruh çözümcü kuramın eğitim anlayışındaki köklü çelişkilere kısaca değinmek kaçınılmazdır. Bu kafa eğitimi kuramı büyük bir karışıklık kaynağıdır. 2. Freudçu kültür kuramının çelişkisi. A. Cinsel arzuyu bilinçaltına itme ve içgüdüden vazgeçme. Ruh çözümlemesinin toplum bilimsel sonuçlarının ciddi tartışması şu sorunun açıklığa kavuşturulmasını gerektirir. Freud'un son yapıtlarında ortaya çıkan ve Roheim, Pfister, Müller-Braunschweig, Kolnay, Laforgue falan gibi öğretilerinin, müritlerinin yazılarında çoğu kez gülünç formüllerle işlenen şu uyduruk ruh çözümcü toplum bilimle dünya görüşü, çözümcü, analitik ruh bilimin mantıklı ve olağan gelişmesi midir? Yoksa bu toplum bilimle dünya görüşü, varlığını çözümcü hekimlik çalışmasıyla bağların koparılmasına, hekimlikte elde edilen sonuçların eksik ve yanlış yorumlamasına mı borçludur? Hekimsel kuram içerisinde böyle bir kopmanın olduğu ortaya konur da, üstüne üstlük bu kuramla temel toplum bilimsel kavramlar arasındaki bağ gösterilirse, ruh çözümcü toplum bilimdeki başlıca yanılgı kaynağı bulunmuş olacaktır. Başka bir yanılgı kaynağı da bireyle toplumu denk saymaktır. Freud'un eğitim felsefesi öteden beri kafa ürünlerinin varlıklarını cinsel içgüdünün bilinçaltına itilmesine, içgüdüden vazgeçilmesine borçlu bulunduklarını kabul ede gelmiştir. Bu felsefenin temel düşüncesi kafa ürünlerinin gerçekleştirilmesinin cinsel enerjinin yüceltilmesinden geldiğidir. Dolayısıyla mantık gereği cinsel arzuların baskı altında tutulmaları ve bilinçaltına itilmeleri kültürel sürecin vazgeçilmez etkenidir. Bu söz kör kör parmağım gözüne ortada tarihsel nedenlerden ötürü yanlıştır. Kafa ürünleri verimi alabildiğine yüksek, hiçbir cinsel baskı yapmayan, cinsel yaşamın %100 özgür olduğu toplumlar var yeryüzünde. Dipnot: Wilhelm Reich, Cinsel Ahlakın Boy Göstermesi. Ancak bu kuramın doğru yanı, baskının belli bir kafa eğitimine, türlü biçimleriyle ataerkil eğitime gerekli toplumsal temeli yarattığıdır. Doğru olmayansa, cinsel baskının genel anlamıyla zihinsel verimin temeli olduğudur. Freud nereden vardı bu düşünceye? Hiç kuşkusuz, bilinçli siyasal ya da felsefi nedenlerle değil. Tam tersine ilk çalışmaları da tıpkı kültürel cinsel ahlak konusundaki çalışması gibi bir cinsel devrim yönünde kafa eğitiminin kesin eleştirileridirler. Ama Freud sonradan bu yolu bırakmıştır. Hatta daha da ileri giderek bir keresinde ruh çözümlemesine uygun olmadıklarını söylediği bu yöndeki girişimlerin hepsine karşı çıkmıştır. Freud'la aramızdaki ilk ciddi ayrılıklar kafa eğitiminin eleştirilmesini de içeren cinsel siyaset araştırmalarımla başlamıştır. Freud, ruhsal mekanizmaları çözümleyerek bilinçaltının topluma aykırı iç tepilerle dolu olduğunu bulmuştur. Ruh çözümcü yönetimi kullanan herkes bu buluşları doğrulayabilir. Her insanın kafasında babayı öldürme, onun yerine anaya eş olma düşleri vardır. Az çok bilinçli suçluluk duyguları ile bilinçaltına itilmiş eziyetçi iç tepilere herkes de rastlanabilir. Kadınların çoğunda erkeği iğdiş etme, örneğin yutarak erkeklik organına sahip olma konusunda şiddetli iç tepiler bulabiliriz.